Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özdağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Nokia ProWave 808'i inceleyeceğiz. Erdi, herhalde ProWave 808 bütün özelliklerini bir kenara koyuyorum. Sadece kamerasıyla bile telefon dünyasının en çok merak edilen telefonlardan bir tanesi olmayı başardı.
Aynen öyle Mesut. ProWave 808 herhalde Nokia'nın son birkaç yıldır piyasaya çıkan en sansasyonel telefon olarak söyleyebiliriz. Mobil Dünya Kongresi'nde 41 megapiksel kameraya sahip bir telefon anonsu yapıldığında, lansmanı yapıldığında herkes tüm ligi bu telefonun üzerine yönlendirmişti. Çünkü üzerindeki kamera, hani bugün piyasada 8 megapiksellik kameraya sahip telefonlar var, 16 var hatta. Ancak birden 41'e zıplaması çok ilginç bir iddia olmuş Nokia tarafında ve bugün telefon var, son derece iddialı görüntüleri de var hatta.
Evet, ve zaten şöyle bir şey de var. Bizim Barcelona'da yayınladığımız videolar içerisinde Nokia ProWave röportajı ve Nokia ProWave ön incelemesi
En çok izlenen
videolarımız arasında yer aldılar. Ve tepeye oynadılar ikisi de. Bu da telefonun aslında ne kadar önemli olduğunu, içeride teknolojilerle beraber ne kadar önemli olduğunu ve kullanıcılar tarafından da bir fotoğraf makinesinin telefonun üstündeki aslında hala ne kadar ilk öncelikler sırasında yer aldığını gösterdi bizlere. Şimdi bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim. Teknik özelliklerine baktığımızda telefonun en azı sen bin telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Fakat kamerası dışında da öyle wow diyebileceğimiz bir teknik özelliği şu an için hani öne çıkan teknik özelliği yok.
Evet, telefon kesinlikle Nokia'nın şu ana kadar yapmış olduğu en hızlı Symbian telefon olma özelliğine sahip. Çünkü işletim sistemi tarafında zaten Symbian'ın en güncel versiyonu olan Bell güncellemesini kullanıyor. Bunun detaylarına zaten videonun ilerleyen kısımlarına değiniriz. İşlemci tarafında 1.3 GHz'de çalışan bir işlemcisi var Nokia ProWave 808'in. Şimdi frekans olarak bu işlemci son derece iddialı görünüyor. Çünkü 1.3 GHz'den bahsediyoruz ki bugün zaten iddialı olan telefonların çoğunda en yüksek frekans olarak biz daha çok 1.5 GHz'i gördük. İşte 1.4 GHz olanları var. Ancak buradaki temel nokta şu, bu işlemci ARM 11 jenerasyonu yansıtan bir işlemci. Yani bu işlemcinin asıl muadili, örneğin bir Samsung Galaxy S3'teki 4 çekirdekli Exynos ya da HTC One X'teki Tegra 3 yerine, işin açıkçası örneğin Texas Instruments'un OMAP 2 ya da Nvidia'nın 1. jenerasyon Tegra işlemcisi diyebiliriz. Kullandığı mimari ve tasarım özellikleri itibariyle.
Evet, mimari karşılaştırması olarak biraz geride kaldığı gerçek. 512 MB'lık belleğe sahip 16 GB dahili ROM'u var. Yani bir herhangi hafıza kartı takmadan da 16 GB depolama alanına sahibiz ki bu birçok kullanıcı için oldukça önemli bir ayrıntı. MicroSD kart slotuyla bunu arttırabiliyoruz istediğimiz kadar. Aynı zamanda 4 inç AMOLED Plus ekranımız var. Burada pentel olmayan ekran dizilimi sayesinde gerçek çözünürlüğü alabiliyoruz diyeceğim, fakat gerçek çözünürlük de çok da fazla bir çözünürlük değil aslında.
Evet, çözünürlük konusunda hani buradaki ironik kısım en yüksek çözünürlüklü kameraya sahip olup en düşük çözünürlüklü ekranlardan birisini kullanması zaten ProWave 808'in. Ekranla ilgili olarak Clear Display teknolojisini kullandığını söyleyelim. Bu teknolojideki temel argüman şu, polarize bir katman var ve burada ışın yansıması farklı ışık koşullarında engellenerek hani olabilecek her türlü ışık koşullarında ideal görüntüleme, kullanıcılara ideal görüntüleme sağlanması hedefleniyor. Donanımsal olarak bir önemli detayın altını çizelim. Şimdi işlemcisi biraz zayıf gibi görünüyor, ancak burada Nokia durumu daha güçlü ve daha kabul edilebilir noktaya taşımak için Broadcom'un bir yardımcı işlemcisini kullanıyor. Burada BGM2763 denen bir işlemci ki zaten daha önce N8'de de bu kullanılmıştı. Firmanın yeni nesil pek çok telefonda da bu işlemci ya da bu işlemci ailesinin benzer türevleri var. Bu işlemcide 8 tane birim var. Bu yardımcı işlemci aynı zamanda bir grafik ünitesi, yani 2D ve 3D grafik hızlandırmayı da bu işlemci yapıyor. Bunun dışında fotoğrafların işlenme hesaplama yetenekleri de yine bu işlemci üzerinden sağlanıyor. 20 megapiksele kadar destek sunuyor. Yine 1080p video çekme ve 1080p video çözülme özellikleri de var. Yani kullanılan işlemcinin grafik performansını teorik olarak değerlendirebiliriz. Hani pratikte hem ekran çözünürlüğü hem işletim sisteminde farklı kriterler söz konusu olduğu için örneğin bir Tegra 2'nin rakibidir ya da Tegra 3'ün rakibidir diyemiyoruz. Ancak pratikte Tegra 2 ayarında, hatta bazı açılardan zaman zaman daha üstün bir grafik performansı sunan işlemciden bahsedebiliriz ki zaten Broadcom bu tür yardımcı işlemciler konusunda uzman bir firmadır. Hani işlemcinin yanında böyle bir yardımcı işlemcinin olması da hem grafik hem de multimedya hızlandırmaları açısından ProWave 808'i güçlendiren bir detay.
Yani telefonu şöyle özetleyebiliriz sizlere. Teknik özellikleri genel olarak baktığımızda ARM 11 tabanlı bir işlemci biraz eski gibi görünüyor. Fakat yardımcı işlemcisiyle beraber günümüzdeki modern telefonlar ne yapabiliyorsa ProWave 808'de bunu yapma kabiliyetine sahibiz. Full HD video izleyebiliyoruz, Full HD video kaydedebiliyoruz. Bunun yanında 41 megapiksellik sensörü sayesinde en fazla 38 megapiksele kadar fotoğraflar çekebiliyoruz ki neden 38 megapiksel olduğunu açıklayacağız sizlere videonun ilerleyen kısımlarında. Yani yetenekler bakımından aslında yeteneksiz bir telefonumuz yok. Şimdi kutusunu açalım, teknik özellikler ardından ve incelememize devam edelim. Çünkü çok şık bir kutuya sahip. Kutunun tasarımı, aslında bu kutu tasarımı biraz herhalde bizlere iPhone'dan gelmeye başladı. Açar açmaz telefonu görüyoruz. Altında özel bir bölme var. Burada kullanma kılavuzları var. Onun altında kendine ayrılmış bölmelerde de USB kablosunu görüyoruz, şarj adaptörünü görüyoruz, bilekliğimiz var. Ve aynı zamanda bir de kulaklığımız var ki kulak içi kulaklıklar genel olarak baktığımızda muadillerine göre, başarılı, diğer telefonlarda yer alanlara göre çok daha kaliteli bir malzemeden üretilmişler. Kalite olarak da vaatkar duruyorlar ki test edip bunları da göreceğiz
zaten
beraber.
Zaten kulaklığın iyi olmasının aslında nedenini anlayabiliyoruz. Çünkü Nokia'nın görüntü konusunda çok iddialı bir telefon, ancak ses konusunda çok iddialı bir telefon. Dolby Digital kayıt gibi yetenekleri var, bunlardan yine bahsedeceğiz. Dolayısıyla kulaklık da kendi sınıfındaki kutu içeriğinden çıkan en iyi kulaklardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz Gönül Aldın'la.
Evet, şimdi telefonu elimize aldığımızda bakıyoruz tasarımsal anlamda. Telefon şu an piyasa satılan alıştığımız telefonlardan biraz farklı. Kalın bir telefon. Aynı zamanda sensör çıkıntısı da oldukça bariz bir şekilde arkada duruyor.
Evet, telefon tasarımı itibariyle önden bakıldığında geleneksel Nokia'nın yeni ürün gamındaki diğer telefonlara benzeyen bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak telefonun tabii tasarım anlamındaki asıl sürprizi arkasını çevirdiğimizde ortaya çıkıyor. 41 megapikselden bahsediyoruz. Sensörün bu derece kendini belli etmesi normal. Biliyorsun HTC One X'te bile hani 8 megapiksellik bir kamera var, ancak sensörü dışa taşmış durumda. Çünkü orada HTC görüntü kalitesini arttırmak için farklı bir sensör kullanmıştı. Burada tabii artık 41 megapiksel kendi sınıfındaki en iyi kameradan bahsediyoruz. Dolayısıyla tasarımda kendini belli ediyor. Ancak sensörün sıkıntısı şu, telefon ağırlık dağılımına olumsuz bir etki yapmış durumda.
Evet, genel olarak üst tarafa doğru telefon biraz daha ağır oluyor. Bu da elde tutarken zaten telefonu ortaladığınızda ön tarafa doğru biraz kayması neden oluyor.
Doğru biraz kayması neden oluyor.
Telefonu sürekli şöyle tuttuğunuzda ön tarafa doğru bir düşüyormuş hissiyatı var. O yüzden de sıkı tutmanızda yarar var diyoruz.
Telefon tasarımıyla ilgili benim aslında altını çizmek istediğim en önemli nokta şu, malzeme kalitesi üst seviyede. Hani Nokia zaten üst seviye telefonlarında özellikle en jenerasyonuyla birlikte N8'de olsun, keza serinin diğer modelleri örneğin E7'de olsun, malzeme kalitesi sen ne biliyorsun hep üst seviyedeydi. 808 Pure Wave için de aynı şeyleri söyleyebiliriz.
Evet, sert plastikten imal edilmiş kasa aslında pil taraf ayrılabilir olmasına rağmen sanki tek gövdeymiş, yekpare gövdeymiş gibi bir hissiyat uyandırıyor. Çok sağlam, taş gibi bir telefon var elinizde. Telefonun ön yüzüne bakalım. Telefonun ön yüzünde 4 inçlik AMOLED Plus ekranımızı görüyoruz. Hemen üstünde ön yüz kamerası konumlandırılmış. Bu görüntülü görüşmeler için kullandığımız bir kamera. Işık sensörü de yine bu tarafta yer alıyor. Aşağı baktığımızda ise burada fiziksel tuşlar var. 3 adet tuşumuz var. Bunları menülerde kullanabiliyoruz. Güç butonu yine buraya yerleştirilmiş. Aynı zamanda bir arama geldiğinde burada geri çevirip cevaplamamız da mümkün oluyor bu tuşlar sayesinde. Ben fiziksel tuşlarla arama yapmayı çok seviyorum. Çünkü genelde tamam araba kullanırken belki telefonla konuşmak çok tehlikeli olabilir ama bazen çok mecbur kalabiliyorsunuz. Bu tip durumlarda iki kez tıklayıp bir yeri arayabilmek gerçekten çok büyük kolaylık sağlıyor. Bazen de tek elle belki otobüste arama yapman gerekebiliyor. Bu tip durumlarda gerçekten fiziksel tuş takımı arıyor insanlar.
Ben zaten daha önceki videolarda da söylemiştim. Kapasitif butonlara alışmak zor. Yani Android işletim sistemiyle birlikte tamamıyla sanal buton kullanımına geçilmiş durumda. Ancak kapasitif buton her zaman bana güvensiz geliyor. Çünkü fiziksel butona bastığınız zaman bir tepki alacağınızı hissediyorsunuz.
Evet, bir geri bildirim var sonuçta orada.
Belki bu biraz hani geçmişten gelen sürekli fiziksel butona sahip telefon kullanımından kaynaklanan bir alışkanlığımız. Ancak ben de şu an için fiziksel buton kullanımını sanal buton kullanımına tercih edenlerden birisiyim.
Telefonun sol tarafına baktığımızda kamera için ayrılmış özel bir denklaşör tuşu görüyoruz. Bu çift seviyeli bir denklaşör tuşu. Yarım bastığınızda fokus yapıyor, tam bastığınızda ise fotoğrafı çekiyor. Aynı zamanda yarım bastığınızda pozu ve netliği kitleyebiliyorsunuz. Yani yakındaki bir objeye kitleyip bu netliği, uzakta da değişik sanatsal çalışmalar yapmanız mümkün oluyor böylece. Hemen üst tarafa doğru çıktığımızda burada telefonu uyku moduna geçirmemiz için gerekli olan switch'i görüyoruz. Buradaki düğme uyku modundan çıkartıp uyku moduna sokmak için kullanılıyor fakat Nokia şöyle bir şey de düşünmüş. Sonuçta siz acil olarak bir fotoğraf çekmeniz gerekebilir. Denklaşör tuşunu da uyku modundan çıkartmak için kullanabiliyorsunuz telefonu. Yine güzel düşünülmüş bir özellik çünkü basar basmaz fotoğraf modunda açılıyor telefon.
Bence de genel olarak bakıldığında önemli bir ayrıntı. Çünkü telefonun en büyük özelliği kamerası zaten.
Evet.
Tek tuşla hani direkt fotoğraf çekebilecek hale gelmesindeki tepkisi de fena değil. Çok hızlı bir şekilde hani uyanıp fotoğraf çekmeye hazır bir hale gelebiliyor. Bu açıdan bakıldığında telefonun en vurucu özelliğini destekleyen bir detay olmuş.
Evet, güzel olmuş. Hemen üstte ses açıp kapatma butonları görüyoruz. Üst tarafa baktığımızda Nokia'nın üst seviye bir telefondan bahsediyoruz. HDMI çıkışını aslında düşünmemek olmazdı. Çünkü N8'de vardı ve çok popüler bir porttu burada. Kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Micro HDMI portunu görüyoruz. Micro USB portumuz var. Buradan şarj oluyor aynı zamanda telefon. Tabii ki data alışverişini de sağlıyor. 3,5 milimetrelik bir tane stereo kulaklık çıkışımız var. Fakat buradaki kulaklık çıkışı ile ilgili bir ayrıntıyı not düşelim. Kulaklık çıkışı, mikrofonlu kulaklıkların hepsiyle uyumlu değil. Nokia kulaklıklı mikrofonlu setler kullanmanız gerekiyor. Tabii direkt olarak herhangi bir kulaklığı taktığınızda kullanabiliyorsunuz ses almak için. Fakat üstteki mikrofonu kullanabilmeniz için telefonla uyumlu olması gerekiyor. Bu da ufak ayrıntılardan bir tanesi. Fakat piyasada hani üçüncü parti kulaklıklar kullanacaklar için de bu notu düşelim dedim. Telefonun sağ tarafına baktığımızda burası düz geçilmiş. Herhangi bir giriş çıkış portu görmüyoruz. Alt tarafta ise mikrofonu görmekteyiz. Tabii ki bu görüşme esnasında sesimizi karşı tarafa ileten mikrofon oluyor. Arka tarafı sizlere anlatmıştık. Kaizais Nancy ile beraber 40 megapiksellik sensörümüz var. Hemen üstünde xenon flaşımızı görüyoruz ki oldukça önemli.
Oldukça önemli. Özellikle bu çözünürlükte bir kamera için artık flaşın xenon flaş olması önemliydi. Zaten kalınlığa etki eden olumsuz unsurlardan bir tanesi de aslında görüntü kalitesini arttırmaya yönelik xenon flaştır. Çünkü xenon flaşlar biliyorsun fiziksel olarak biraz daha kalındır geleneksel LED flaşlara göre. Dolayısıyla bu hani görüntü kalitesine ne kadar önem verildiğini gösteren bir başka ayrıntı olarak değerlendirilebilir.
Evet, aynı zamanda kapağın açılabilir olduğunu söylemiştik. Çok kolay bir hareketle kapağı açabiliyoruz. Hemen altta bataryayı görüyoruz. Hı-hı. Tabii ki bataryayı kaldırdığımızda ise zaten etrafındaki bütün slotlar ortaya çıkıyor.
SIM kart.
Mikro SD kart koyabiliyoruz, SIM kart koyabiliyoruz ve mikro SD kart kullanılmaya başlandığını görmekteyiz telefonda. Aslında yeni jenerasyon Nokia telefonda mikro SD, mikro HDMI, mikro USB port hepsi bir arada. Yani bütün mikrolar yan yana, bütün o telefon teknolojilerinde kullanılan ve isminde başında mikro olan teknolojileri görüyoruz. Ve pili aslında çok da güçlü bir batarya değil. Ama Nokia'nın kendi kullandığı güç yönetim teknolojileri sayesinde telefon oldukça uzun süre götürmeye yetiyor.
Evet, telefonun üzerindeki pil 1400 mAh kapasiteli bir pil. Hani üst seviye telefon açısından kıyaslarsak kağıt üzerinde biraz zayıf bir pil gibi kalıyor. Çünkü artık bugün 3300 mAh'a kadar giden bir pil serüveninden bahsedebiliriz farklı üreticilerin farklı telefonları için. Ama işin ilginç yanı şu, Nokia'nın telefonları her zaman uzun pil ömrü sunma konusunda iddialı olmuştur. Hani burada telefonun donanımsal özellikleri ve yazılımsal yeteneklerini de değerlendirerek ne kadar pil ömrü sunduğunu yönünde fikir belirtebiliriz. Ancak en nihayetinde bu üst seviye bir telefon. Üzerine çok gelişmiş bir kamera var. Yani kullanıcıları ekstra bir örneğin kompakt dijital kamera taşıma derdinden kurtaran bir telefon. Çoklu ortam yetenekleri var. İnternete girebiliyorsunuz vesaire, tüm işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte bir günün üzerinde size pil ömrü sunuyor.
Bu evet, önemli zaten en tablolarda da bunu vereceğiz. Fakat telefon gerçekten bir günün üzerinde batarya süresine sahip. Yani yüzlerce fotoğraf çekseniz dahi, flaşı kullansanız dahi bunu dert etmenize gerek kalmıyor. Telefon 1400 mAh'lik bataryasıyla size bir günün üzerinde çalışma süresi sunabiliyor. Zaten dediğim gibi tablolarda bunu belirteceğiz. Hı hı. Şimdi fiziksel özelliklerinde sonuna gelmiş olduk. Hani genel olarak malzeme kalitesini ve elle tutuşu değerlendirecek olursak, evet telefon biraz kalın ve ağır olduğunu söyleyebilirim. Fakat elle tutuş hakkında herhangi bir sıkıntısı yok. Çok ergonomik bir yapıya sahip. Kullanmak istediğinizde kamerasını da yine rahat bir şekilde tutup kullanabiliyorsunuz. Eğer hani telefonu düşürmekten korkuyorsanız da altta bileklik çıkışı var. Hı hı. Bilekliği takabileceğimiz bir tane delik var. Buraya bilekliğinizi takarak telefonu daha güvenli bir şekilde de kullanabilirsiniz.
Ağırlıkla ilgili olarak hani fikir vermesi açısından şunu söyleyebiliriz. Telefon 169 gram ağırlığında. Hani bunu hangi telefonlarla mukayese edebiliriz? Şu andaki üst seviye akıllı telefonlar ortalama 130-140 gram ağırlığında. Ancak 3 boyutlu görüntü çekebilen telefonlar 170 gram seviyesinde ki piyasada zaten 2 farklı firmanın 2 farklı modeli var. Hemen hemen o 2 telefonla aynı ağırlık seviyesinde olduğunu da bir not düşmüş olalım.
Buraya. Evet, not düşmüş olalım. Yani aslında telefon her ne kadar yeni nesil bu üst taraftaki 4.7 inç, 4.8 inç ekran telefonlara göre biraz daha ağır gibi duruyor olsa da aslında modern birçok telefondan daha hafif bir ağırlığa sahip. Şimdi yavaş yavaş telefonu çalıştıralım, menülerine bakalım. Çünkü menülerin hemen ardından fotoğraf kalitesine geleceğiz. Eminim ki birçoğunuz fotoğraf kalitesini oldukça fazla merak ediyorsunuz. Telefonu ilk olarak tabii ki ana ekranlarını konuşmak lazım. Çünkü benle birlikte gelen aslında en büyük gelişmelerden bir tanesi özelleştirebildiğimiz 6 farklı ekrana sahip olmamız.
Evet, Symbian Belle zaten Nokia'nın Symbian için şu ana kadar geliştirdiği en iyi işletim sistemi. Nokia zaten açıklamalarında şimdiye kadar yaptığımız en rekabetçi, en akıcı, kullanıcısını en çok memnun eden işletim sistemi olarak gösteriyordu Belle. Belle'deki en büyük güncellemelerden bir tanesi senin de altını çizdiğin bu 6 ana ekran kullanımı olacak. Buradaki ana ekran kullanımındaki farklılık ya da Nokia'yı ayıran unsur her ekran için örneğin arka plan yani duvar kağıdını ayrı değiştirebiliyor olmanız.
Evet, tamamen özelleştirilebilirlik anlamına geliyor. Bu ekranlar arasında geçiş de zaten olabildiğince hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Bundan önce N8 ile beraber gelen aslında Symbian'da baktığımız en büyük kötülük neydi? Ekran arasında sert bir geçiş vardı.
Evet.
Yumuşak bir geçiş yoktu. Belle beraber Purview 808'de çok yumuşak geçişler sunulmuş durumda. Animasyonu net bir şekilde görebiliyoruz. Hı hı. Bu da kullanıcılara daha akıcı bir telefon kullandıkları hissiyatı yaratıyor.
Evet, zaten bakıldığında hani işte telefonun donanımına baktığımızda donanımı yine Symbian için 1.3 GHz'lik bir işlemci var demiştik. Frekans artışı da burada biraz etkili olmuş durumda ve menüler arasındaki geçiş Symbian telefonlar arasında değerlendirdiğimiz zaman en akıcı telefonun 808 Purview olduğunu söyleyebiliriz.
Altı ekran dışında tabii ki bildirim çubuğu da Belle'le beraber hayatımıza giren yenilikler arasında. Bildirim çubuğunda artık kısa yollar da eklenmiş durumda. Kablosuz ağ bağlanma, Bluetooth açıp kapatma gibi işlemleri çok hızlı bir şekilde buradaki kısa yollarla yapabiliyoruz. Ve tabii Android telefon kullananlar alışıklardır ya da incelemeleri izleyenler. Ne oluyor? Burada herhangi bir SMS geldiğinde veya e-posta aldığımızda da bildirim çubuğundaki iletiler sayesinde hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz bunlara.
Evet, bildirim çubuğuyla ilgili olarak zaten söyleyecek çok fazla söz yok. Hani Android işletim sisteminden sonra zaten farklı platform üreticileri de benzer özellikleri koymaya
hatta
başladılar.
Hatta iOS'ta bile yer aldı.
Evet, iOS'ta bile artık o özelliği son birkaç jenerasyondur görüyoruz. 808 Preview'da da yine kullanım mantığı da aynı. Yukarıdan aşağı menüyü çekerek senin de belirttiğin gibi 4 farklı temel özellik var. Bluetooth, Wi-Fi. Örneğin de data kullanımı gibi, operatör üzerinde 3G kullanımı gibi özellikleri buradan açabiliyoruz. Bunun dışında temel özellikleri yine burada çağrı geldi, mesaj geldi gibi detaylarda takip edilebiliyor. Yani birebir kullanım mantığı ve tasarım özelliklerinin Androidimsi bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz.
Tabii ki ekrana yerleştirilen araçlar da yine Bell'le beraber hayatımıza girdi. Bunlar daha öncesinde vardı fakat daha basitlerdi. Bloklar halinde küçük boyutlardaydılar. Şimdi çok daha özelleştirilmiş, kendi boyutlarına sahip özel araçlar ekranı konumlandırabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? İstediğimiz ekranı sosyal ağlar için ayarlıyoruz. Bir diğer ekranı çoklu ortam araçları için ayarlıyoruz. Mesela ilk ana ekranda Purview 808 daha fotoğraf odaklı bir telefon olduğu için fotoğraf çerçeveyle donatılmış bir aracımız var. Kendi kendine otomatik değişiyor bu fotoğraflar biz telefonu her açtığımız ya da ekrana doğru baktığımızda. Güzel, hoş bir görünüm kazandırmış. Zaten artık modern telefonlarda arayüze araç ekleyebilmek telefonun özelliklerini oldukça fazla geliştiriyor ve kullanıcıların da çok fazla tercih ettiği bir şey. Hani iOS'ta da belki en çok eleştirilen konulardan bir tanesi direkt olarak ikonlara bakmak olacak.
Evet, bu widget dediğimiz araçlar ya da uygulamacıklar kullanıma çok büyük etki eden unsurlar. Çünkü menüye girip oradan bir uygulama seçip belki oradan bilgi almak yerine hemen ana ekrandaki bir ikona tıklayarak örneğin hava durumuna çok hızlı erişebiliyoruz ya da örneğin rehberlere ulaşabiliyoruz ya da sosyal ağlarla ilgili akışları takip edebiliyoruz.
Tabii görsellik çok ön planda oldu. Yeni telefonlarda modern bir şey aldığınız zaman da görselliği ön planda olması her zaman artı sağlayacaktır. Tabii menü tuşuna basarak diğer ayarlara, diğer programlara da hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün. Bunlar yukarıdan aşağı dizili durumdalar. Yine istediğinizde hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Menü tasarımı, genel olarak ekran tasarımı benim hoşuma gitti belde.
Yine tabii bu widgetlerle ilgili olarak, uygulamacıklar, araçlarla ilgili olarak hani yine Android taban telefonlarda olduğu gibi aynı. Üzerine basılı tutularak hareket ettirebiliyoruz
tabii,
ya da komple ekrana kaldırabiliyoruz.
Ekrana yerleştirme gibi şeyler mevcut. Zaten genelde gerçi her araç destekli arayüzde bu iş şekilde, aynı şekilde aynen. yapılıyor. Başka şekilde yapılması pek düşünülmüyor. Bir de önemli özellik de aslında çoklu uygulama desteği yani multitasking'deki gelişmeler oldu. Multitasking artık çok daha rahat, akıcı bir şekilde çalışabiliyor telefon üstünde. Aynı anda açık olan bütün uygulamalara home tuşuna basılı tutarak eve dönüş tuşuna ulaşabiliyorsunuz. Bunlar görsel anlamda karşınıza çıkıyorlar. Dilerseniz istediğinizi kapatıyorsunuz, dilerseniz istediğinizi hızlı bir şekilde zıplıyorsunuz.
Şimdi hani burada hani yiğidi öldür hakkını ver. Symbian zaten multitasking konusunda çok uzun zamandır bu desteği veren bir platform.
Evet, rakiplerine göre hep birkaç adım öndeydi
birkaç
aslında.
Birkaç adım öndeydi. Burada hani Bell güncellemesiyle birlikte artık işin kozmetik tarafı da çok aşılmış durumda. Yine menü tuşuna uzun basarak çalışan uygulamaların görsel ara birimlerini görüp aralarına geçiş yapabiliyoruz. Ve üzerindeki kırmızı butona basarak, kırmızı X butona basarak dilediğimiz uygulamayı da kapatabiliyoruz. Hani Symbian Bell işletim sistemi için belki de en iyi çalışan noktalardan birisinin multitasking ile uygulamalar arasında geçiş yapmak olduğunu ve dilenen uygulamanın hızlı bir şekilde kapatılması olduğunu yine gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.
Tabii Bell'le beraber ofis uygulamalarına destek de geldi. Aslında Microsoft uygulamalarını burada rahat bir şekilde kullanabilmek de daha çok iş dünyasında çalışanlar için güzel haber.
Evet, burada zaten Nokia diyor ki ben geleceğime Windows Phone platformu üzerine Microsoft'la gidiyorum ama madem hani Symbian tarafında telefonlar da var, onlar da var Microsoft uygulaması verelim demişler ve Microsoft'un bir takım mobil, ofis ya da iş hayatına yönelik uygulamaları da standart olarak geliyor. Ama hangi kullanıcılar bu uygulamaları tercih eder? Orası muallak çünkü zaten Gmail üzerinden maillerimizi alıp yine Google'ın sunduğu ya da benzer servisleri olan pek çok firmanın sunduğu bulut servisleri üzerinden bu tür uygulamalara ulaşabiliyoruz ancak yine de...
Gerçi PowerPoint, OneNote veya Exchange sunucusunu düşündüğümüzde iş dünyasında halen aktif şekilde kullanılıyor.
Evet tabii hani orada da bu küçük ekranda bunlar çok efektli kullanılır mı? İşin farklı boyutları var ancak yine de standart olarak bu tür uygulamaların gelmesi telefona katma değer sağlayan özellikler olarak gösterilebilir.
Evet, aslında hani Bell ile gelen özelliklerden sonra tarayıcıyla başlamak, devam etmek en iyisi olacaktır. Akıllı bir telefon söz konusu olunca tarayıcı tabii ki çok önemli bir yer tutuyor. Tarayıcı Bell ile beraber... Yani Bell güncellemesiyle beraber diyelim. Tamam, belli bir seviyeye getirildi. Symbian için belki de sunulmuş en iyi tarayıcıya sahibiz. Fakat sayfalara geçişte kullanım böyle birazcık zor gibi. Yani telefon sanki tam olarak webde gezmek için yapılmamış gibi görünüyor.
Evet, şimdi üst seviye akıllı telefonlardan bahsediyoruz. Hepsi için de artık temel kullanım alanı internet oldu. İşte 3G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte hepimiz artık telefon üzerinden işlerimizi yapar hale geldik. İnternette gezinti, e-mail alma ya da tarayıcı üzerinden sosyal ağlara çıkma gibi konularda diyelim. Nokia Pure 808'in herhalde en zayıf olduğu yanlardan bir tanesi tarayıcı performansı. Evet, Bell ile birlikte Symbian An ya da daha önceki Symbian sürümlerine nazaran ciddi bir güncelleme var. Ancak telefonun kendi fiyat segmentindeki rakiplerini göz önüne aldığımızda tarayıcının biraz zayıf kaldığını ve kullanım zorlukları yarattığını söyleyebiliriz. Bunda klavyenin yazımından tutun da tarayıcının modern web sayfalarına uyumuna kadar genelde hani telefonun toplam değerlendirmesi için herhalde en zayıf kalan yerlerinden bir tanesi tarayıcı performansıdır. Burada biraz sıkıntı var gibi.
Evet, özellikle ekranın küçük olması ve düşük çözünürlükte olması web sayfalarının tam olarak görünebilirliğini engelliyor. Dolaşmak zor, bazen takılmalar yaşayabiliyoruz. Fakat HTML5 desteği tam olarak yerli yerinde duruyor. Videoları izleyebiliyorsunuz. Tabii ki flash desteği de Symbian'da artık hep vardı. Flashlight desteği sayesinde bannerları da görmeden gidemiyoruz. Bannerları da rahat bir şekilde görebiliyoruz.
Evet, bannerları da rahat şekilde görüyoruz. Ancak yine de hani beklenti daha fazla tarayıcı performansı anlamında. Çünkü Symbian'ın güncellemesi için altı çizilen noktalardan birisiydi. Tarayıcıda çok ciddi güncellemeler oldu. Evet, tarayıcının kullanımına yönelik bir takım güncellemeler var. Ancak zaten test sonuçlarına kullanacağımız görecekler bunu.
Evet, şu an sentik test sonuçlarını da sizler için görüntülüyoruz genel olarak kullanım deneyimi ardından. Görülebileceği gibi hani telefon en dipte yer alıyor.
Biz zaten hani videomuzun başında da kullanılan işlemcinin tekrar jenerasyonu bir işlemciye yakın olduğunu söylemiştik. Ortaya çıkan sonuçlarını gösterdiği
üzere Galaxy Ray ile kapışıyor zaten. Galaxy Ray, o da Tegra ekili bir telefon.
Tegra ekili bir Galaxy Ray'nin bile yarısı kadar puan aldığını görüyoruz ki üst seviye telefonları dikkate aldığımızda bu fiyat aralığında hani tarayıcı performansı olarak neredeyse 4'te 1'i kadar performans verdiğini görüyoruz ki.
Tabii burada Galaxy S3'te One X'i hiç koymadık. Direkt olarak buraya Galaxy Nexus'u koyduk. Yine o bile ne kadar büyük fark açmış durumda.
Evet, Symbian tarafında tarayıcı performansına yönelik bir takım çalışmalar olması gerektiğini göz önünde.
Gerçi yani son Symbian telefon olacak bu çapta herhalde.
Herhalde hani böyle bir üst seviye amiral gemisi diyebileceğimiz son Symbian telefonu olacak senin dediğin gibi. Alt segmentlerde herhalde biraz daha devam eder. Çünkü 2014-2015'e kadar bu desteğin süreceği söylenmişti 3. parti firmalar üzerinden. Herhalde belki ilerleyen güncellemelerle birlikte daha düşük donanıma sahip alt telefonlar için bir takım güncellemeler daha yapılabilir.
Bir diğer önemli konu tabii ki e-posta istemcisi. Standart bir e-posta istemcisine sahip. Burada tabii ki ilk önem kazanan şey tamam bütün popüler teknolojileri destekliyor e-posta alıp göndermede fakat asıl önemli şey tabii ki klavye, e-posta yazabiliyor muyuz, cevap yazabiliyor muyuz? Şimdi Nokia'yı burada tebrik etmek lazım çünkü tam Türkçe bir klavyeye sahip.
Evet,
evet yumuşak G'miz de var, Ö'müz de var, Ü'müz de var. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Küçücük ekranda ve tam Türkçe bütün dizilim olduğu zaman dikine telefonu kullanmak neredeyse imkansız hale geliyor. Yatay konumdayken de ekran çok küçülüyor. Klavye çünkü çok büyük bir yer kaplıyor.
Yazdığınızı göremiyorsunuz.
Ya açıkçası hani klavyesi kullanılabilir olmuyor Türkçe karakterler olduğu zaman. Tamamen İngilizce klavyeye geçtiğinizde tuşlara basılı tutarak diğer Türkçe karakterlere ulaşabiliyorsunuz belki ama burada da yine çok büyük tuşlar yok. Yazmak çok sıkıntılı. Özellikle hareketli ortamlarda telefonla dikine bir şeyler yazabilmek için çok fazla antrenman yapmanız gerekiyor.
Tabii parmaklarınız kalınsa, eliniz biraz büyükse kullanması iyice zor. Ama benim için önemli bir özellik. Evet kullanabilmek zor ancak Türkçe dil desteğinin bu derece olması.
Yani Nokia'yı burada tebrik etmek lazım.
Hakikaten Nokia'yı tebrik etmek lazım. Umarız ilerleyen dönemlerde diğer üreticiler de tam Türkçe dil desteği verirler. Çünkü en nihayetinde bu seviyede bir telefonu, bu fiyat aralığında bir telefonu Türkiye'de satıyorsanız artık onu verin. Sonucunda çünkü klavyelerde biliyorsunuz haritalandırma yapılabiliyor. Bu bir üretici için über süper zor bir şey değil. Yani umarız diğer üreticiler de tam dil desteği konusunda benzer bir adım izlerler.
Evet özellikle mesela yeni nesil şu modern tabletlere bile baktığımızda tam Türkçe klavye yok ki çok büyük bir ayıp.
Belki tabletleri göz önüne aldığımızda, büyük ekranlı cihazlara dikkate aldığımızda hani ilerleyen dönemlerde umarız bu destek diğer cihazlara da gelir.
Tabii ki çok da ortam yetenekleri de önemli. Mesela güzel bir müzik çalara sahip Purview. Ve kulaklıkları sayesinde de çok net iyi bir müzik deneyimi alıyorsunuz. Bu arada şunu da belirtelim. Telefonun üstündeki hoparlör de hani kulaklıkları kullanmazsanız yine çok güçlü. İyi ses verebiliyor. Telefon çalarken net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Müzik dinlemek isterseniz yine kullanabileceksiniz. Tabii ki baslar yavaş yani evet. Şey kalacak böyle zayıf
ufak
kalacak
ama. Ufak bir yaşam alanında ama genel olarak
tatmin edici bir sonuç alabilirsiniz. Kulaklıklar ise gerçekten çok bir, yani bir telefon kutusundan çıkan kulaklıklar içinde belki de en iyilerden bir tanesidir. Bir sağduyu saymıyorum şu an çıkmıyor bile artık telefonlarda.
Artık çıkmıyor zaten orada da ortaklık bozuldu.
Evet, orada böyle değişik durumlar söz konusu.
Var. Ancak yine de kutu içerisinden çıkan kulaklıklar arasında tatmin edici ve pek çok kullanıcıyı 3. parti bir çözüme sevk etmeyecek bir kulaklık
var. Sevk etmeyecek bir kulaklık var. Burada Nokia'yı tebrik etmek lazım. Müzik çalar olabildiğince iyi bir şekilde görevini yerine getiriyor. Video oynatıcı da önemli bir konu. Şimdi video oynatıcı da Full HD videolar oynatabiliyoruz. Yine çok rahat çalışıyor. Kendisi de zaten Full HD video çekebilen bir telefon. Burada şunu söyleyelim. Video oynarken tabii ki ses ve ekran çok büyük önem taşıyor. Belki de ekran sesten de büyük önem taşıyor. Nokia Super AMOLED Plus ekranlar kullanıyor. Fakat burada Samsung'dan ayrıldığı bir nokta var. Nokia'da telefonlarda kullanılan ekranlarda renk doğruluğu çok fazla. Yani çok net doğru renkler verebiliyor bu telefonlar. Zaten bunu videoları izlerken net bir şekilde görebiliyorsunuz.
Evet ekran zaten artık Hani tüm yaptığımız telefon incelemelerinde kullanıcıların sorduğu sorulardan birisi ekranı nasıl, gün ışığında nasıl çalışıyor, renk keskinliği nasıl, artık hani renk dizilimine kadar pek çok konu dikkat edilir olduğum noktada. Bizim yaptığımız denemelerde Nokia Pure View 808 hakikaten AMOLED ekran kullanan diğer tüm telefonlarla kıyasladığımızda renklerin canlılığı, dolgunluğu ve görüntüsün keskinliği anlamında adeta kamerasını desteklercesine kullanıcıların tatmin eden bir seviyede olduğunu net bir şekilde gördük. Bunu açık rahatlıkla söyleyebiliriz.
Evet, videoyla beraber görsel teknolojilere girmiş olduk. Şimdi burada resim kalitesini konuşmaya başlayacağız. Şimdi Pure View teknolojisinden biraz bahsetmek lazım. Çünkü aslında neden 41 megapiksellik bir sensör var? Nokia bundan ne amaçlıyor? Kullanıcılara daha öncesinde belki Nokia'nın hazırladığı videoları sunduk ama izlemeyenler bir soru işareti uyanmıştır kafalarında. Şimdi telefonun içinde 41 megapiksellik bir sensör var ve bununla sensör tabii ki dairesel bir alana yerleştirildiği için siz yatayda uzun veya kare fotoğraflar çekmeye çalıştığınızda bunun hepsini kullanamıyorsunuz. En fazla 38 megapiksele kadar fotoğraflar çekebiliyorsunuz ve 38 megapiksellik fotoğraf çekmek seçeneklerde yer alıyor. Siz gerçekten ham bu boyutlarda bir fotoğraf çekebiliyorsunuz.
Efektif olarak 38.
Efektif olarak çekebiliyorsunuz. Fakat Pure View teknolojisinin amacı 38 megapiksel bir fotoğraf çekmek değil. Telefonu Pure View moduna aldığınızda telefonun 5 ve 8 megapiksel fotoğraflar çekebildiğini görüyorsunuz. 2 megapiksel de seçeneklerde yer almakta. Burada amaç 8 megapiksel bir fotoğraf çekebilirken sizin dijital yakınlaştırma yaptığınızda bunu saniyeler içinde yapmak ve görüntüyü bozmamak. Çünkü aslında bizim elimizde 38 megapiksellik bir sensör olduğu için siz 8 megapiksellik bir fotoğraf çekeceğinizde aslında bir piksel için neredeyse 5 piksel yardımcı oluyor orada ve bize görüntünün olabildiğince net, olabildiğince fazla ışık alan, renkleri doygun bir piksel elde etmemizde katkı sağlıyor. Şimdi siz gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde elimi kaydırıyorum yukarı, dijital zoom yapıyorum ve görüntü kalitesinde hiçbir bozulma yok. Bunun nedeni aslında telefonun o anda 38 megapiksellik bir sensörden 8 megapiksellik bir parçayı kesip bize yaklaştırması.
Evet.
Bu yüzden de hızlı bir şekilde yakınlaştırma yapabiliyoruz. Zaten 38 megapiksel ham modu aldığınızda yakınlaştırma seçeneklerinin kapandığını görüyorsunuz. Nokia burada tebrik etmek lazım. İnanılmaz bir teknoloji. Yani aslında tam olarak telefonlardaki fotoğraf devrimi diyebiliriz buna.
Evet, zaten hani yıllarca bu telefonlarla ilgili şu tartışma devam etti. Interpolasyon konusu. Daha düşük çözünürlükte bir sensör kullanıp yüksek çözünürlükte görüntü verebilmek için hani görüntünün bir şekilde yazılım vasıtasıyla büyük ölçüye ayarlanma yöntemiydi. Nokia'nın adeta sektörü meydan okurcasına teknolojik anlamda koyulabilecek en yüksek sensörü koyarak çözünürlüğü kullanıcılara düşürtüp görüntü kalitesini daha yüksek, görüntü kalitesi elde edilmesini sağlayıp aslında bir nevi ters işlem yapmış diyebiliriz burada. Hani yüksek donanım.
Evet, yüksek donanımı düşük çözünürlükte fotoğraflar çekmek için kullanıyor. Aslında ham da çekebiliyorsunuz ama asıl amaç yüksek çözünürlükteki bir sensörle düşük çözünürlükte keskin fotoğraflar çekebilmek. Zaten şu an izleyenlerimiz görüyor. Ham hallerini de yine bir zıplı dosya olarak paylaştık. Altta linki bulabilirler. Buradan download edip kendileri de görebilirler. Görebileceğiniz gibi telefondan beklenmeyecek, hatta bir kompakt makinenin limitlerini zorlayacak kalitede fotoğraflar çekebiliyor ki beyaz ayar dengesi beni çok şaşırttı. Bulutları çekerken, gökyüzünün renklerini yakalarken kesin hiçbir sıkıntısı yok.
Zaten 38 megapiksel pratikte nerede kullanacağımızda hani çok sıradan kullanıcılar için muallak. Burada özellikle yüksek çözünürlükten daha düşük çözünürlüklerde yüksek kalite görüntü kalitesi edilmesi gerçekten hani önemli bir detay. Orada mühendislik anlamında Nokia'yı tebrik etmek lazım. Tabii burada telefonun bir diğer önemli özelliği senin dediğin gibi artık dijital kameralar, dijital fotoğraf makinelerini özellikle giriş seviyesindeki cihazları artık pazarın dışına itebilecek seviyede görüntü sunumunu söyleyebiliriz ki zaten sırf bu özelliğinden dolayı bu telefona kameralı telefon diyen de var, telefonlu kamera diyen de var. Dolayısıyla herhalde giriş seviyesindeki ucuz makinelerin sonu yavaş yavaş yaklaşıyor. Çünkü diğer taraftan diğer üreticiler de zaten kamera konusunda eğileceklerini söylüyorlar.
Evet, video kalitesine gelecek olursak mesela şu an ekranlarınıza benim Full HD olarak kaydettiğim, otobüs yolculuğum sırasında kaydettiğim bir video geliyor. Yani şimdi şu videoya bakarak şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar kullandığım belki de en iyi video kaydı yapan cihaz. Yani böyle bir renk kalitesi, böyle bir otomatik ayar yok herhalde.
Zaten orası da çok ilginç çünkü üzerinde kullanılan lensin de kendi imaj stabilizasyon özelliği var. Yine yüz tanımlama, gülücük tanımlama gibi takım özellikler kullanılan işlemciden de gelen bir takım Broadcom işlemciden gelen özellikler var. Senin çektiğin zaten video şu an izleyicilerimiz görmekteler hakikaten. 808 Pure ile çekildiğini söylemezsek kimse hangi cihazla çekildiğini tahmin edemezlerdir.
Evet, profesyonel bir kamera zannedeceklerdir. Otobüste gidiyorum, cama dayadım ve çektim şu görüntüyü. Mükemmel görünüyor yani, kesinlikle mükemmel ya yani renkler falan. Ben bunun bir telefonla çekildiğine inanmak gerçekten çok zor. Bu teknoloji umarım Nokia'nın diğer üst serilerine de devam eder. Böylece mükemmel telefonlar kullanırız resim konusunda. Ha, bir diğer bir konu var. Sonuç olarak hani video kayıt yeteneklerinden bahsediyoruz. resim çekme kalitesinden bahsediyoruz. Bu telefonla time-lapse videolar da hazırlayabiliyorsunuz. Hani şu
bulutların akışı.
Bulutların akışı ve benzeri hızlandırılmış videolar hazırlamak da mümkün. Çünkü fotoğraf modları arasında 2 saniyede bir çek, 1 saniyede bir çek, 5 saniyede bir çek fotoğrafları diye otomatik modlar var. Ve diyorsunuz ki 1000 tane fotoğraf istiyorum senden, bunları 5 saniyede bir çek. Telefonun beraberinde bir tripod aparatı da geliyor. Aslında beraberine gelmiyor. Bu aksesuar olarak satılmakta. Nokia bunu beraber satışa sunmuş durumda. Dilerseniz tripod aparatını alabiliyorsunuz. Telefonu tripoda yerleştirip bir noktaya doğru baktırdığınızda şu an ekranlarınıza geldiği gibi hızlandırılmış videolar elde edip etmeniz de mümkün. Bu şehir trafiğinde hoş olabilir fakat bu doğa videoları tabii ki çok daha iyi, bulutların akışı. Yani telefonla görüntüleme konusunda yapamayacağınız şey yok. Tabii karanlıktaki çekim kalitesi de çok önemli. Flaşı sayesinde zaten sıfır ışıkta bile
Xenon flaş
sayesinde. Evet, iyi bir kalite yakalayabiliyorsunuz. Fakat video çekim konusunda da beni şaşırttı. Çünkü Kapadokya'da yeraltı şehirlerine indiğimizde oradaki mağaralarda çekimler yaptım. Ve yine çok başarılıydı.
Zaten bu sensörün artık olmazsa olmazlarından bir tanesi de düşük ışıkta çekim olacaktır. Çünkü 41 megapiksel. Bunun dışında üzerine Xenon flaş da var. Ben daha telefon ilk tanıtıldığı anda düşük ışıkta sınıfındaki en iyi çekim yapan kamera olacağını tahmin etmiştim. Senin çektiğin görüntülerde, Nokia'nın yayınladığı görüntülerde gösteriyor ki zaten.
Evet, bu konuda rakipsiz. Mesela bir fotoğraf da gösterelim. Yine burada flaşı kullanarak mağara da çektim. Cenk Tarhan'ı görüyoruz. Chip Online'ın aslında genel yayın yönetmeni. Görebileceğin gibi sanki dışarıda çekmişim, gün ışığında çekmişim gibi bir fotoğraf.
Evet, yani zaten güneş ışığında harikaydı. Güneş ışığında olmadığı ortamlarda daha da harika. Hakikaten telefon, bir telefonu anı yakalamak, anı ölümsüzleştirmek için yanına taşıyanlar için herhalde şu an alınabilecek en iyi kameralı telefon olarak gösterilebilir.
Evet, özellikle bulutlu havalarda çıkın dışarı derim bu telefonla. Çok güzel görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Şimdi tabii resim gösterici de önem taşıyor. Resim gösterici konusunda benim tek yaşadığım sıkıntı, her şey çok akıcı, her şey çok iyi fakat kimi zaman telefonu döndürdüğünüzde resim gösterici bunu algılayamıyor. Telefon o ilk konumdaki şeklinde kalmaya devam ediyor. Fotoğraf dönmüyor yani. Bu da biraz sıkıntı yaratabiliyor.
Evet, bu artık biraz işletim sisteminin oradaki şişmesiyle ilgili. Çünkü hem donanımsal hem de yazılımsal bir takım dar boğazlar artık. Çünkü bir de yüksek çözünürlüklü görüntülerden bahsediyoruz genelde.
Belki bir güncellemeyi düzeltilebilir ama şu an için öyle bir şey var ki bazen de beklemeniz gerekiyor. Sonuçta 38 megapiksellik bazen fotoğrafları döndürmek zorunda kalıyor telefon. Zorlu bir işlem.
Bir yerde bir dar boğaz oluşuyor. Dolayısıyla ama dediğin gibi ufak bir güncellemeyle çözülebilecek detaylardan bir tanesi bu.
Evet, resimleri çektik. Resimleri çektikten sonra bir diğer önemli konu bunları sosyal ağda paylaşmak. Yani evet, aslında bizim resim çekmemizdeki genel amaç telefonda bildiğin gibi ya Twitter atıyoruz ya Facebook'a hemen atıyoruz.
Eşe dosta gösterelim.
Eşe dosta gösteriyoruz ya Google Plus'ta artık yeni teknolojiler de geldi çektiğimiz an aslında webde bütün fotoğraflarımız. Evet. Bunlar çok güzel teknolojiler. Fakat Purview'de sosyal yazılımların ne Twitter'ın ne de Facebook'un ne yazık ki artık resmi yazılımları bulunmadığı için Nokia'nın kendi Social isimli bir aplikasyonu kullanıyoruz, yazılımını kullanıyoruz. Burada biraz bir karın ağrısı var yani. Ben Twitter'da özellikle fotoğraf paylaşırken bazen saç baş yolmaya geldim yani.
Evet, burada hani birkaç farklı darboğazlar. Birincisi telefonun donanımsal limitlemeleri. Çünkü yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan bahsediyoruz. Ancak ekran küçük olduğu için bir yandan uygulamayı kullanıp bir yandan fotoğrafın tamamını görüntüleyip bir yandan da internete upload etmek zor. Diğer taraftan kullanılan sosyal paylaşım uygulaması da kendi içerisinde sıkışık bir uygulama. Hani tek bir merkezden, bir hub uygulaması üzerinden bütün sosyal paylaşım sitelerine ulaşılma çalışılıyor. Ancak diğer taraftan o sosyal platformun, buna Facebook diyelim, Twitter diyelim ya da ne olursa, kendisi bazı platformlar için uygulama geliştirirken böyle bir platformda Nokia'nın geliştirdiği bir sosyal medya yazılımı üzerinden fotoğraf paylaşımı ya da durum güncellemesi yapmak hakikaten Nokia Purview 808'de çok kolay değil.
Evet. Şimdi yavaş yavaş artık fotoğraf görüntüleme özelliklerini geride bırakıyoruz. Yaşantımızda etkin kullanacağımız Nokia Map özelliğine değinmek istiyorum. Bunu aslında bütün Nokia telefonlarla değiniyorum. Çünkü Nokia'nın sunduğu güzel ücretsiz bir servis.
Evet, çok
offline güzel haritalarla ücretsiz bir navigasyon cihazına sahip oluyorsunuz. Haritalar indirebilmek için herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Bir kez indirdikten sonra haritayı her yerde kullanabiliyorsunuz. Gayet de etkili çalışıyor. Yani yine Nokia'nın kullanıcılarına sunduğu güzel hizmetlerden bir tanesi.
Evet, artık Maps uygulamaları zaten çok sık kullanılır hale geldi. İşte yurt dışına gittiğimizde biz de örneğin Google Maps üzerinden yer bulmaya çalışıyoruz. Şimdi Google Maps için zaten yavaş yavaş offline özelliği de eklenmeye başlamıştı. Ancak Nokia Maps zaten bunu yapabilir halde. Dolayısıyla dışarıda ekstra bir data kullanımına gerek kalmadan istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yani bunun uluslararası versiyonlarında işte toplu taşıma vesaire gibi ekstra özellikler de var. Ancak genel olarak bakıldığında Nokia Maps herhalde Nokia'nın şimdiye kadar yaptığı en iyi uygulamalardan, en iyi hizmetlerden bir tanesi.
Evet, gerçekten insanın hayatını oldukça fazla
kolaylaştırıyor.
Pratik
hayatta çok sık kullanılabilecek uygulamalardan bir tanesi.
Bir diğer önemli uygulama da tabii ki Nokia Store. Sonuçta bir akıllı telefona sahibiz, uygulama yüklemek isteyeceğiz. Birçok uygulama var burada, birçoğu da ücretsiz. Hızlı bir şekilde bunlara ulaşıp indirmek mümkün oluyor. Oyunlarda telefon ön yüklü gelen oyunlar var. Bunlara baktığımızda da Angry Birds zaten olmazsa telefonda olmaz. Herhalde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Araba yarışımız da var fakat telefonun ne yazık ki o başarım konusundaki sıkıntıları ve Sam'in platformunun oyunlar konusunda çok fazla gelişmemiş olmasından dolayı belki de oynayabildiğimiz en iyi oyun bu tarafta Asphalt 6 ve Angry Birds olacaktır.
Muhtemelen artık çünkü yavaş yavaş terk edilmeye başlayan platform olduğu için uygulama geliştiriciler böyle örneğin Nokia'dan ya da çok büyük bir firmadan destek gelmediği sürece artık bu platforma çok fazla ilgi duymayacaklardır. Çünkü diğer taraftan gelişmekte olan platformlar var. Bir taraftan da düşmekte olan bir platform var. Tabii Nokia mağazası ile ilgili şunu söyleyelim. Türkiye Nokia Store, Nokia mağazalarını kullanan en çok kullanan ülkelerden bir tanesi. Yayınlanan çeşitli istatistiklerde bunu görüyoruz. Burada tabii Nokia'nın Türkiye pazarının Nokia için hala büyük bir pazar olmasının payı büyük. Özellikle giriş seviyesi telefonlar olsun. Türkiye'de çok satan hala rağbet gören telefonlar. Dolayısıyla Nokia Store içerisinde belki uygulama mağazası çok hızlı büyümüyor. Ancak Türkiye'nin rolü giderek artıyor. Çok sık kullanıyor ülkemizdeki vatandaşlar Nokia Store'u.
Evet, bu önemli bir ayrıntı. Genel olarak telefonu değerlendirdikten sonra son değerlendirme kısmına geldik Erdi. Burada aslında birçok kişinin aklında acaba Purview 808'i kimden almalı diye bir soru vardır. Purview 808'i kimden almalı? Eğer akıllı telefon özellikleri sizin için bir telefonda çok fazla önemli değilse, yani internete girip ne yapacağım, e-posta alıp gönderip ne yapacağım, ben bunları çok fazla kullanmıyorum diyorsanız ki çok ihtiyacınız olursa sonuçta telefon burada ve bunun fonksiyonları destekliyor. Fotoğraf çekmek için alınabilecek belki de en iyi cihaz.
Yani şu an gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz. Purview 808 piyasadaki en iyi kameralı telefon ya da kamera yetenekleri en gelişmiş telefon.
Evet. Zaten pil sürelerinde görüntülediğimizde gördüğünüz gibi telefon bir gün üstünde
pil götürüyor, pil süresi sunuyor.
Pil süresi sunuyor ve bunun içinde fotoğraf çekmek, telefonda konuşmakla dahil. Pil süresi için, yani pil süresi benim için çok önemli diyenler için de yine ideal bir telefon oluyor bu. Fakat tabii ki bir telefonda sizin için akıllı telefon özellikleri çok önemliyse, en modern, en yeni oyunları ben oynamak istiyorum diyorsanız bu ürün size çok fazla hitap etmiyor. Şimdi bazı kullanıcılarımız var. Bunlar hani uç noktada akıllı telefon meraklıları diyebiliriz bunlara. Düşünüyorlar ya telefonda bir kamera ne kadar önemli olabilir ki? Fakat biz yaptığımız anketlerde gördük ki kullanıcıların, akıllı telefon kullanıcılarının %40'ı için
kamera önem taşıyor.
Kamera çok büyük önem taşıyor ve alım kararlarında çok etkili. %15'i de bir telefonu sadece kamerası için satın alabiliyor. Yani değerlendirme yaparken aslında ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurmamız lazım. Eğer bize anı yakaladığımız anda
en iyi şekilde,
en iyi şekilde tatmin duygusu yaşatacaksa, bunu birilerine gösterdiğimizde etkilemek istiyorsak, Purview 808 gerçekten dediğimiz gibi alınabilecek bir telefon.
Evet, bakıldığı zaman Purview 808 piyasadaki en hızlı telefon değil, uygulama mağazası en zengin telefon da değil, işletim sistemi en gelişmiş telefon da değil ama bir gerçek var. Piyasadaki en iyi kameraya sahip telefon ve pil ömrü de kendi segmenti için en uzun süre giden telefonlardan bir tanesi. Burada da senin belirttiğin gibi eğer kamera, fotoğraf ve video çekimi önem taşıyorsa sizin için ve iki tane cihazı taşımak istemiyorsanız, yani yanımda bir kamera, akıllı telefonum olsun, bir de aynı zamanda giriş seviyesi ya da orta seviye, belki
bir de fotoğraf
kamera,
makinem olsun.
Fotoğraf makinesi taşımak istemiyorsanız bu noktada Purview 808 üzerindeki kamerayla daha uzun süreler boyunca herhalde piyasadaki en iyi telefon olarak kalacak gibi görünüyor. Çünkü 40.000 megapiksel akıllara zarar. Şu an hani yurt dışındaki bazı telefonlarda 16 megapiksel var. Belki üzerine 24 gelecek ancak biz 41'den bahsediyoruz. Dolayısıyla tabii bunun yanında kalınlık ve ağırlık da sizler için önemli değilse Purview 808 bu noktada sizin mutlaka gözden geçirmeniz gereken telefonlardan birisi,
evet,
olarak söylenebilir.
Özellikle şöyle bir telefon olmuş. Eğer fotoğraf meraklısıysanız ve SLR makinenizi alıp fotoğraf turlarına çıkmayı seviyorsanız yanınızda Purview 808'in olması hem yolculuğunuz boyunca uzun bir yolculuk olacaktır. Bu iletişim halinde kalmanızı sağlayacak çünkü pili çok uzun gidiyor. Hem de SLR makinesini böyle çıkartmak, lens değiştirmek istemediğiniz durumlarda hayat kurtarıcı olacaktır. Çünkü inanın SLR makineyle fotoğraf çekmeyi seven fotoğraf meraklılarını bile çok çok fazla tatmin edecek görüntü kalitesine sahip.
Evet, burada son bir detayın altını çizelim. Purview 808 alacakları için mutlaka tripod aparatını da alsınlar.
Evet.
Çünkü time-lapse özelliği gibi bazı önemli özellikler ya da iyi yüksek kalitede video çekmek için tripod kullanmak da şart. Çünkü telefonun kamerası tripod ihtiyacı hissettiriyor bazen.
Evet, aynı zamanda çok da kaliteli ses kaydediyor. Belki röportajları bile, böyle basit röportajlar telefonla yapılabilir.
Evet, bazen belki amatörce kısa filmler, belki üniversitelerin sinema, radyo, televizyon bölümünde okuyan kullanıcılar da, okuyucularımız da, öğrenciler de ve basit video çekimleri için, belki video yarışmalarına katılmak için yine bu telefondan faydalanabilirler.
Bu videomuzda Nokia'nın 41 megapiksellik kamerasıyla göz dolduran ve merak uyandıran Purview 808 cep telefonunu inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.